Ayrım 30, sayfa 337. Çakal, Frederick Forsyth. Fransa'daki bütün polislerin aradığı adam Corrèze'in göbeğindeki bir şatoda rahat bir yatağa uzanmıştı. Uzun uzun yıkanmış, sinek kaydı tıraş olmuş, tavşan kavurması ve eski bordo şarabıyla karnını tıka basa doyurmuştu. Koyu bir kahve ve yumuşacık bir konyakla tamamlamıştı yemeğini. Açık renk boyalı tavandaki oymalara gözlerini dikmiş, Paris'teki görevini tamamlamadan önce geçireceği son günlerle ilgili plan yapıyordu. En geç bir hafta sonra yola koyulması gerekecek, hareketli bir sürü sorun çıkaracaktı ortaya. Kapı aralandı ve barones içeri girdi. Kuşağı dikkatsizce bağlanmış, saydam bir beyaz sabahlık giyiyordu. Ayaklarını da siyah kadife terlikler geçirmişti. Kadın ağır ağır yatağa yaklaşırken çakal dirseğinin üzerinde doğruldu. Kadın bir şey söylemeden hafifçe ona doğru eğildi. Ellerini uzatan çakal sabahlığın incecik saten kuşağını çözdü. Önü açılan sabahlık iri göğüsleri, süt beyaz karnının eğimini, dolgun kalçalarını ortaya koydu. Kadın yine ses çıkarmadan ellerini çakalın omuzlarına koydu, onu arkaya itti. Çevik bir hareketle üzerinden aşarken bileklerine yapıştı. Sonra kıvırdığı dizleriyle kaburgalarını iki yandan sıkıp üzerine eğildi. Uzun siyah perçemleri çakalın göğsünü yaladı. Çakal ani bir hareketle hafif sabahlığı kadının omuzlarından sıyırdı. ''Hey yabani!'' diye mırıldandı kadın gülümseyerek. ''Umarım gücün yerindedir.'' 3 gün süreyle Lebel'in soruşturmaları sonuçsuz kaldı. Her geceki toplantıda üzerine aldığı işten vazgeçmek zorunda kalan çakalın gizlice ülkeden ayrıldığı varsayımı kurul üyelerinin gözünde gitgide büyüyen bir eğilim halini alıyordu. 19'unun gecesi Lebel'den başka katilin hala Fransa'da bulunduğu ve bilinmeyen bir deliye gizlenip beklediği görüşünü destekleyen kalmamıştı. ''Neyi bekleyecek?'' diye haykırdı St. Clair de Vioban. ''Yalnız ve peşinde bir yığın adamla hala ülkede bulunduğunu düşünsek bile bütün bekleyeceği sınıra ulaşmak ve kirişi kırmak için uygun bir fırsat bulmaktır.'' Masanın çevresinde kendisini onaylayan mırıltılar işitildi. Polislerin aldıkları görevde başarısızlığa uğradıkları ve Bouvier'in başlangıçtaki iddialarının tersine şüpheli kişinin ortaya çıkarılmasının sadece polisin yapabileceği bir iş olmadığı yolunda bir görüş belirmeye başlamıştı. Ama Lebel pes etmiyordu. Uykusuzluk ve devamlı sinir gerginliği sonucu bitik düşmüştü. Bulundukları önemli yerleri tecrübelerinden çok politika oyunlarına borçlu adamların devamlı eleştirileriyle hırpalanıyordu da yine de görüşlerinde diretiyordu. Kuşkusuz yanıldığı anlaşılırsa paçayı kurtaramayacaktı. Bu kurulun üyelerinden birçoğu paçayı kurtaramaması için özel olarak uğraşacaklardı. Ama ya haklıysa? Ya çakal hala başkanı öldürmek istiyorsa? Ya ağın öte yanına geçip kurbanına erişirse? O zaman kendisi, Lebel, kaçınılmaz bir şekilde eleştirilerin hedefi olacaktı. Polis olarak geçirdiği meslek hayatının üzerine bir çizgi çekebilirdi. Meğer ki bütün umutların tersine bulunmaz çakalı ele geçirsin. ''Neyi beklediğini pek kestiremiyorum.'' karşılığını verdi Lebel, ''ama bir şey ya da bir gün bekliyor.'' Çakalın son sözünü söylediğine inanmıyorum baylar. Belki derdimi iyi anlatamıyorum ama bunu seziyorum. Seziyorsunuz dedi St. Clair alaycı bir sesle. Bir şey ya da bir gün beklediğini seziyorsunuz. Komiser, gerçekten biraz fazla polis romanı okuyorsunuz. Biz hayal içinde yüzmüyoruz, gerçeğin tam içindeyiz. Aradığımız adam pılısını pırtısını toplayıp tüydü, o kadar. Kendinden emin bir gülümsemeyle yerine oturdu. ''Haklı çıkmanızı dilerim.'' dedi Lebel sakin bir sesle. ''Bu durumda Sayın Bakanım, her zamanki işime dönebilmem için beni bu özel görevden alır mısınız?'' Bakan kararsız bir bakışla onu süzdü. ''Soruşturmayı devam ettirmeye değer mi sizce komiserim? Hala gerçek bir tehlike bulunduğunu düşünüyor musunuz?'' İkinci sorunuza sayın bakalım. Hiçbir şey bilmediğim karşılığı ne vereceğim? İlkinin cevabına gelince mutlak bir kesinliğe varana kadar araştırmalarımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Peki baylar, kararım şu. Komiser soruşturmasını sürdürecek. Bizler de yeni bir emre kadar vereceği raporları dinlemek için her gece burada toplanmaya devam edeceğiz. ''20 Ağustos sabahı av bekçisi Jean-François Vacaille, Eagletons'la Ussal arasında uzanan patronunun topraklarını zararlı hayvanlardan temizliyordu. Attığı saçmalarla yaralanan bir porsuk sık şimşirlerin arasına daldı, av bekçisi de peşinden koştu. Ağaçlığın orta yerinde terk edildiği anlaşılan bir spor arabanın koltuğunda debelenen hayvanı yakaladı.'' Elindeki kalın sopayı porsuğun ense köküne indirip işini bitirmekte olduğu sıra arabanın av bölgesine girmenin yasak olduğunu bildiren tabelalara rağmen ormana dalan aşıklar tarafından bırakıldığını düşündü. Sonra kesilen ve bilerek yığılan dalların meydana getirdiği perdeyi ve yeni kırılmış dalları fark etti. Hele kuşların koltuklara bıraktıkları pisliklere bakılırsa arabanın en az birkaç gündür burada bulunduğu anlaşılıyordu. Porsuğu arkalığa bağlayıp tüfeğini omzuna geçirdikten sonra köye varır varmaz olayı jandarmalara bildirmeyi düşünerek evine dönmek üzere bisiklete atladı. Ormanda terk edilmiş bir araba bulunduğunu bildiren jandarmaların telefonu öğlene doğru Ussel karakoluna ulaştı. Arabanın beyaz olup olmadığını sordu polis. Hayır, maviydi. İtalyan plakalı mıydı? Hayır, Paris plakası taşıyordu. Markasına gelince buna dikkat edilmemişti. Peki dedi Ussel karakolundaki görevli polis, öğleden sonra arabayı çekmek üzere bir araç göndeririz. Av bekçisi de geleceklere yol göstermeye hazır olsun. Paris'teki kodamanları her ne pahasına olursa olsun bulmak istedikleri beyaz İtalyan arabası yüzünden işimiz başımızdan aşkın. Spor Alfa Romeo araba kamyon arkasında Ussel karakolu avlusuna girdiğinde saat 4'ü geçiyordu. Bakım görevlisi bir makinistin arabanın aslında mavi boyalı olmadığını anlaması için bir yarım saat daha geçti. Tornavidasını alıp çamurluktan birini kazıdı, incecik mavi tabaka hemen çatladı ve beyaz bir sıyrık belirdi. Şaşıran makinist plakaları inceledi, bunlar da sanki tersine çevrilmiş gibiydi. Kısa süre sonra sökülen plaka üzerinde gerçek numara okunuyordu. MI 61741. Makinist hemen karakol binasına daldı. Haber 6'ya birkaç dakika kala Claude Lebel'e ulaştı. Clermont-Ferrand Cinayet Masası Müdürü Komiser Valentin telefon ediyordu. Lebel koltuğundan fırladı ve Valentin'in sözünü kesti. Evet, anlıyorum, dinleyin, çok önemli bir mesele söz konusu. Nedenini size açıklayamam ama çok önemli. Evet, doğru olmadığını biliyorum. Ya böyle işte, biliyorum. Bu konudaki yetkilerimin doğrulanmasını istiyorsanız sizi hemen cinayet masası müdürüne bağlayabilirim. Peki, işte Ussel'e çok emin oldunuz, bir ekip yollamanız gerekiyor. Soruşturmaya arabanın bulunduğu andan başlayın, bütün bölgeyi tarayın. Her çiftlik, köylerdeki her kulübe ve dükkan aransın. Uzun boylu ve sarışın, İngiliz asıllı ama çok iyi Fransızca konuşan ve yanında 3 bavulla bir çanta taşıyan adamı bulmanız gerekiyor. Ha, unutuyordum. Basının hiçbir şey bilmemesi gerekiyor. Ne dediniz? İmkansız. Dinleyin, belleğini yitirmiş bir adamın yaptığı kazadan ötürü arandığını söyleyebilirsiniz. Olayı mümkün olduğu kadar önemsiz göstermeye bakın. Bir şey daha söyleyeyim. Adamı gören olursa yanına kimse yaklaşmasın. Onu kuşatıp uzaktan gözetlemekle yetinin. Haberi alır almaz oraya geleceğim. Lebel telefonu kapadı ve Caron'a döndü. Hemen bakanlığa koşun. Bu geceki toplantının 8'e alınıp alınamayacağını öğrenin. Yemek saati olduğunu biliyorum ama işimiz uzun sürmeyecek. Sonra Satori'yi arayıp bir helikopter isteyin. Gece Ussel'e uçmak istediğimizi bildirin. Nereye ineceğimizi de söylesinler ki orada beni alacak bir araba bulundurabileyim. Yokluğumda burasını size bırakıyorum. Güneş batarken Clermont'dan ve Ussel'den gelen polis araçları arabanın bulunduğu yere en yakın köyün alanında karargah kurdular. Valentin arabanın telsiziyle denetim bölgesindeki diğer yerleşme mıntıkalarına yönelen bütün diğer araçlara talimat veriyordu. Arabanın bulunduğu noktadan başlayan 8 kilometre yarı çapında bir daire çizip oradan araştırmalara girişmek ve sabaha kadar ilerlemek istiyordu. Herkesi gece evinde bulma olanağı çok daha büyüktü. Öte yandan böylesine ormanlık ve engebeli bir bölgede kaçağın saklanabileceği bir oduncu kulübesini gözden kaçırma tehlikesi de vardı. Ayrıca polislerin Valentin'in telefonda Lebel'e söylemekten kaçındığı bir engele daha toslamaları mümkündü. Bu engele gece yarısına doğru bir grup adam çarpmıştı. Sırtında gecelik entarisi, elinde gaz lambası, çiftliğinin kapısında dikilen bir çiftçi inatla jandarmaları içeri sokmamakla diretiyordu. "Haydi Gaston, pazara varmak için bu yoldan sık sık gelirsin. Cuma sabahı Eagleton'sa kadar uzandın mı?" Köylü gözlerini kısmış onları süzüyordu.
"Mümkündür."
"Yahu gittin mi gitmedin mi?"
"Hatırlamıyorum."
"Yolda bir adama rastladın mı?"
"Ben kendi işime bakarım."
"Sana sorduğumuz bu değil. Hiç kimseyi gördün mü?"
"Kimseyi görmedim, hiç kimseyi."
"Sarışın, uzun boylu, iri yapılı biri 3 bavul bir seyahat çantası taşıyor."
"Hiçbir şey görmedim diyorum size, hiçbir şey görmedim."
Konuşma böylece bir çeyrek kadar sürüp gitti. Sonunda polisler bezdiler ve zincirlerinin ucunda ard ayakları üzerinde dikilen köpeklerin havlamalarıyla uğurlanarak oradan ayrıldılar. Motor homurtuları gecenin karanlığında yiter yitmez köylü kapıyı çarptı, sürgüyü sürdü, ağır adımlarla odasına dönüp karısının yanına uzandı.
"Sakın yolda aldığın herifi sormasınlar," dedi karısı. "Ne isterler ondan?"
"Bilmem," diye homurdandı Gaston. "Ama kimse de Gaston Grosjean'ın polise ispiyonluk yaptığını söyleyemeyecek." Yatağın kenarına döndü ve tam ocaktaki küllerin arasına bir balgam oturttu. "Köpoğlu köpekler." Sonra lambanın fitilini kıstı, elini siper edip şişenin tepesinden üfledi. Karısının tombul gövdesine yaslanıp yorganın altına gömüldü yeniden.
"Kim olduğunu bilmem oğlum," diye mırıldandı. "Her neyse, sen paçanı kurtarmaya bak."
Lebel çevresinde toplanmış bulunan kurul üyelerine baktı ve kağıtlarını masanın üzerine bıraktı. "Baylar, bu toplantı biter bitmez," dedi, "Ussel'e gidip araştırmaları denetlemek üzere helikoptere bineceğim." Uzun bir sessizlik oldu. "Son olaylardan ne gibi bir sonuç çıkarıyorsunuz komiserim?" "Dikkate alınması gereken iki nokta var sayın bakanım. Arabasını başka bir renge boyadıysa, ki bunu Gap'la Ussel arasındaki gece yolculuğundan önce yaptı sanırım, şu ya da bu şekilde bir yerden haber aldığı anlaşılıyor. Ya birine telefon etti, ya biri kendisini aradı ve Duggan adıyla dolaşmasının da sakıncalı olduğunu bildirdi. Hemen ardından arabayı bırakmasının nedeni bu." Hava öylesine gergindi ki Lebel bir an salonun soylu tavanının çatlayıvereceği izlenimine kapıldı. Milyonlarca kilometre öteden gelen bir ses, "Bu sözlerle ciddi olarak aramızdan birinin dışarı haber sızdırdığını mı ima etmek istiyorsunuz?" diye sordu. "Böyle bir şey söylemekten kesinlikle kaçınırım. Talimat ya da çeşitli emirler alan santral memureleri, telexçiler, memurlar var. İçlerinden biri pekala OAS ajanı olabilir. Ben kendisine haber verenin komplonun ortaya çıkarıldığını ve Duggan adının keşfedildiğini bildirenin Roma'ya yolladığı mesaj DST tarafından ele geçirilen Valmy adlı kişi olduğuna inanma eğilimindeyim." DST müdürü konuşacakmış gibi bir hareket yaptı ama sesini çıkarmadı.
"Başka bir söyleyeceğiniz var mı komiserim?" diye sordu bakan.
"Söyleyeceğim şu, bir kere uyarıldığı halde Fransa'dan çıkmaya yanaşmadı. Tersine ülkenin göbeğine doğru yol aldı. Başka bir deyimle sanki hepimize meydan okuyor." Bakan yerinden kalktı ve kağıtlarını topladı.
"Sizi daha uzun bir süre tutmayacağız komiserim. Bulun onu, hem de bu gece bulun. Gerekirse temizleyin. Devlet başkanı adına verdiğim emirler bunlar."
Bir saat sonra Lebel'in bindiği helikopter, Satori'den havalanıyor, şehrin ışıklarının yansıdığı karanlık gökyüzünde güneye doğru yol alıyordu.
Bu küçük polis görevlisi amma da küstah herif. Devletin en yüksek kişilerinin yer aldığı kurul bir takım ihmallere yol açıldığını ima etmek ha? Bunu gelecek raporuma kaydetmeyi unutmayacağım.
Siyah saçları yastığın üzerine yayılmış, yatakta yatan Jacqueline, dirseğine dayanıp doğrulan ve çenesini saldırgan bir ifadeyle öne doğru çıkaran St. Clair'e döndü. Çevik bir hareketle kollarını sevgilisinin göğsüne sarıp ona doğru devrildi. Sonra başını elleri arasına aldı ve ılık, hoş kokulu göğüslerine doğru çekti.
''Hadi hadi, anlat bakalım bana bütün olup bitenleri.'' diye mırıldandı okşayıcı bir sesle.
18. Kısım 21 Ağustos sabahı bu uzun sıcak dalgasının başından beri her gün olduğu gibi hava yine güneşliydi. Şatonun pencerelerinden seçilen çiçek açmış fundalıklarla kaplı tepeler sakin bir görüntü ortaya koyuyor, 18 kilometre ötedeki Eagleton'u kaplayan gerginin havayı hissettirmiyordu bile. Sabahlığının içinde çırılçıplak olan çakal, baronun kütüphanesinde oturmuş her sabahki gibi Paris'e telefon ediyordu. İhtiraslı kucaklaşmalarla geçen yeni bir geceden sonra uyuyan Colette'i birinci kattaki odasında bırakıp inmişti. Bağlantı kuruldu. Her zamanki gibi ben çakal sözleriyle başladı konuşmaya. Ben Valmi diye cevap verdi boğuk bir ses. Dertler yeniden başlıyor, arabayı buldular. Bir iki kere kısaca sorduğu sorular dışında karşısındakinin sözünü hiç kesmeden 2-3 dakika daha dinledi. Sonunda teşekkür ederim diyerek aizeyi yerine koydu ve sigaralarıyla çakmağını bulmak için ceplerini karıştırmaya koyuldu. Şimdi ister istemez planlarını değiştirmek zorundaydı. Şatoda 2-3 gün daha kalmayı dilemişti ama bu kez yola çıkmak zorundaydı, hem de mümkün olduğu kadar çabuk. Bu telefonda bir nokta alışılmamış, anormal açığa çıkarılması gereken bir nokta kafasını kurcalıyordu. Sigarasından nefesler çekerek bunu düşünüyordu. Sonra pek azı içilmiş sigarayı pencereden dışarı fiskeledi. Telefonu açtığı sıra aizeden gelen hafif tıkırtı, bu tıkırtı önceki 3 gün hiç işitilmemişti. Yatak odasında bir telefon daha vardı ama dışarı çıktığında Colette mışıl mışıl uyuyordu. Meğer ki çıplak ayakla hemen merdiveni çıkıp odaya daldı. Telefon yerli yerindeydi ama yerde dolap açılmış ve açık bavulları yere dizilmişti. Dağınık eşyalarının arasına diz çöken barones şaşkınlık ve korkuyla yuvalarından uğrayan gözlerini ona doğru kaldırdı. Çevresinde iki ucunu kapayan kauçuk tıpaları açılmış bir dizi madeni tüp vardı. Bunların birinden dürbünün ucu çıkıyor, bir başkasından da susturucunun yuvarlağı. Colette tüfeğin namlusunu elinde tutuyordu. Saniyeler süren bir sessizlik oldu, önce çakal kendini topladı. Dinliyor muydun?
Her sabah kime telefon ettiğini merak ediyordum.
Ben de uyuyorsun sanmıştım.
Hayır, senin her yataktan kalkışında uyanıyorum. Bu şey... Bir tüfek değil mi? Usta nişancıların kullandığı bir tüfek.
Sözlerini bitirirken ses tonundan bunun hem soru hem de cevap olduğu anlaşılıyordu. İç rahatlatıcı bir cevap umuyor, bambaşka bir şeyin, zararsız bir eşyanın söz konusu olduğunu işitmek istiyor gibiydi. Çakal bakışlarını kadına yöneltti ve ilk kez Colette gözlerindeki küçük gri lekelerin sanki tüm göz bebeğine yayıldığını, parıltılarını yok ettiğini, bunlara donuk ve cansız bir anlam verdiğini fark etti. Ağır ağır doğruldu, elinden bıraktığı namlu büyük bir gümbürtüyle yerdeki diğer parçaların arasına düştü.
''Onu öldürmek istiyorsun ha? Demek böyle.'' diye mırıldandı. ''Sen de çetedensin, OAS'densin.''
Çakalın sessizliği onun gözünde sorusunun cevabı demekti. Kapıya doğru atıldı. Adam zorlanmadan yerinden fırladığı gibi Colette'i yakaladı ve bütün gücüyle yatağa fırlattı. Dağınık çarşaflar arasında doğrulan Colette haykırmak için ağzını açtı. Boynunun yan tarafındaki damara inen çakalın elinin kenarı koy vereceği haykırışı boğuverdi. Çakal sol elini uzatıp dayanılmaz bir güçle saçlarına yapıştı ve başını öne yatağın kenarına doğru büktü.
Colette bir an halının üstünü görecek zamanı buldu. Sonra önüne geçilemeyecek bir kol darbesi çakalın bütün gücüyle ensesine indi ve onu anında öldürdü. Çakal hemen kapıya koşup kulak kabarttı. En ufak bir gürültü işitilmiyordu. Herhalde Ernestine zemin katın dibindeki mutfakta kızarmış ekmek ve çay hazırlamakla meşguldü. Louis'e gelince neredeyse çarşıya gitmek üzere yola çıkacaktı. Nasılsa ikisi de yarı sağır sayılırdı. Çakal çabucak tüfeğin parçalarını madeni muhafazalarına yerleştirdi. Tüfeği kaput ve Andre Martin'in diğer kirli giysileriyle birlikte üçüncü bavula yerleştirdi. Astarın içine dikili kağıtları iyice düzlemeyi unutmadı. Papaz Per Jensen'in giysilerinin bulunduğu bavul da açıktı ama Colette bunu karıştıracak zamanı bulamamıştı. 5 dakikada yıkandı ve tıraş oldu. Sonra eline makası alıp 10 dakika kadar özendi. Uzun sarı perçemlerini kısaltmakla uğraştı. Ardından boya şişelerinden birini açıp kendisine 10-12 yaş ihtiyarlatan demir kırı bir renk elde edene kadar saçlarına sürdü içindeki sıvıyı. Danimarka pasaportunu lavabonun üzerindeki rafa koyduktan sonra henüz ıslak olan saçlarını Per Jensen'in resmindeki gibi taramaya çalıştı. Sonunda da mavi camları dikkatle gözlerine yerleştirdi. Hazırlıklarının tüm izlerini yok ettikten sonra tuvalet eşyasını topladı ve odaya döndü. Kurbanının ölümüne hiç bakmadan Kopenhag'dan aldığı giysileri sırtına geçirdi. Kara gözlüğü taktı ve bunları katı papaz yakasıyla tamamladı. Kara cübbeyi de giydikten sonra düz yürüyüş papuçlarını ayaklarına geçirdi. Altın çerçeveli gözlükleri göğüs cebine koydu. Tuvalet eşyasını Fransa'daki katedrallerle ilgili kitapla birlikte çantaya yerleştirdi. Üçüncü bavula kalan İngiliz giysilerini doldurdu ve bavulları pencerenin yanına dizdi. Sonra saatine baktı, neredeyse 8 olacaktı. Ernestine kahvaltı tepsisini çıkarmak üzereydi. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 349.